Emine'nin ne kadar ne yaptığını bilmeden acele acele bu nizamsız düşüncelerin birinden öbürüne atlayarak gelmişti. Şimdi şu vapurlardan birini atlayabilse, Boğaz'a gidebilseydi. Bir ay vardı ki evinde yatmamıştı. Emirgan'ın arka taraflarında bu ev, eski medreselerin avlusunu andıran kapalı bahçesiyle, Kandilli'den Beykoz'a kadar bütün manzarayı kavrayan balkonu ile gözünde canlandı. Bahçe gündüz güneşle, arı ve böcek sesleriyle dolu olurdu. Birkaç meyve ağacı, bir ceviz, kapısının önündeki kestane, kenarlarda adını bilmediği bir yığın çiçek vardı. İç kapı vaktiyle limonluk olan dar, camlı bir koridora açılırdı. Ondan sonra yazın o kadar serin olan taşlık gelirdi. Burada geniş orta masası, küçük içki dolabı, büyük bir sedir vardı. Merdiven genişti. Bazen iki yastık atarak Nurhan'la orada otururlardı. Fakat genç kadın daha ziyade yukarı katı, büyük balkonu, Beykoz'a kadar bütün manzarayı kavrayan sofayı severdi. Dönmesi imkansız olan günleri kendisinden uzaklaştırmaya çalıştı. Şu dakikada onları düşünmeye hiç lüzum yoktu. İhsan hastaydı. İçindeki rahatsızlık o renksiz külçe hakiki şeklini almıştı. O İhsan'ın hastalığıydı. Onun diliyle, onun ıstırabıyla konuşuyordu. Bir ahtapot gibi sayısız kollarını uzatmış, her şeyi kucaklamıştı. İçinde ve dışında o vardı. Tekrar yanı başında oluncaya kadar bu böyle olacaktı. Ta ki onun ellerini avucuna alsın, nasılsın ağabey desin, göz göze gelsinler. O zaman iş değişir. Nurhan'ın zamanına geçerdi. O vakit ayrılığın dünyası başlardı. Her şeyi kendisine yabancı bulan, kendisini sonsuz bir gurbette duyan insanın, bel kemiği yalnızlıktan ürperen, kadınsız erkeğin dünyası. Bir yığın iç parçalayıcı yokluktan ibaret bir dünyaydı bu. Hep böyle oluyor. Çoktan beri iç içe odalarda yaşıyor gibi birinden öbürüne geçiyordu. Fakat dönmesi imkansız olan onu bırakmak niyetinde değildi. Şimdi de karşısına iki genç kız kıyafetinde çıkmıştı. Biri kırmızısı bol, empirmesi içinde sadece tül ve kıvrım, öbürü çok açık göğsü omuza doğru, hiçbir şey tutmayan tek bir düğmeyle kesişin düzlüğünü mühmel yapan ve vücuda adeta o anda ve çarçabuk ancak elden geldiği kadar örtülmüş halini veren sarı elbisesinde sade telaş nefes nefese karşısına dikildiler. Ah Mümtaz, seni gördüğümüz ne iyi oldu. Neredesin ayol? Görünmezsin etmezsin. İkisi de bu tesadüften memnundular. Sana öyle havadislerim var ki. Nurhan'ın halasının kızı lafı değiştirmek istedi. Fakat Muazzez'in bütün bildiklerini Mümtaz'a yetiştirmesine hiçbir kuvvet mani olamazdı. Zaten genç kız bunu yapacağını, meydanın kendisinin olduğunu biliyordu. Fakat işe nereden başlayacağını bilmiyordu. Öğrendiği hiçbir şeyi kendisine saklayamayan bu tatlı mahluk, Mümtaz her şeye rağmen onu sevimli bulurdu. Kısa ömründe ilk defa bu cinsten bir havalisi verecek, hem bildiği bir şeyi anlatacak, hem de senelerde biriken bir hıncı alacaktı. Bu anı tutması lazımdı. Fakat bir üçüncü şey daha vardı. Havalisini o tarzda vermeliydi ki Mümtaz bütün ahmaklığına rağmen, "Ya Rabbim, ne kadar aptaldı ve böyle bir aptalı nasıl sevmişti?" Kendisini sevdiğini, derhal teselliye hazır olduğunu anlasın. Fakat kafasına hiçbir şey, hiçbir fikir gelmiyordu. Sadece Mümtaz'a bakıp dişlerinin ucuyla gülüyordu. "Haydi söylesene, ne oldu?" Mümtaz sualini gülerek sormuştu. Hakikaten bu kızda hoşuna giden bir taraf vardı. Zalim, şımarık, hodbin, beyinsiz fakat güzeldi. Bir meyve gibi tatlı ve çekiciydi. Onu beğenmek, sevmek, arzu etmek için hiçbir hazırlığa ihtiyaç yoktu. Kumral saçların daima değişen, daima dalgalı çerçevesinden bu yüzü kendine doğru çekmek, bu dişlerin parıltısını öperek, ısırarak kapatmak yetişirdi. Kuyu gibi fakat aydınlık, lezzetli bir an. Ondan ötesini düşünmek, bir ufuk aramak manasızdı. O kendisinde başlar, kendisinde biterdi. O kadar ki doğrudan doğruya telkin ettiği şeyleri bile bir an düşündükten sonra insan vazgeçebilir, yoluna gidebilirdi. Hiç olmazsa benim için böyle. Bununla beraber bu kız şimdi kendisini zehirleyecekti. Şimdi ona Nura'nın evlendiğini söyleyecekti. Nihayet İclal dayanamadı. Oyun çok uzamıştı. Belli ki genç kız akrabasına kendilerine ait bir işin üzerinde böyle durulmasını istemiyordu. Nuran eski kocasıyla barışmıştı. Her yerde, her zaman ola gelen bir iş için bu kadar tereddüde, manalı bakışmaya ne lüzum vardı. Bir boşluğa kendini bırakır gibi anlattı. Belki biliyorsun canım, haber filan dediği Fahir'le Nuran'ın barışması. Yarın İzmir'e gidiyorlar. Nikahları orada olacak. Geçtiği yola bakar gibi durdu ve birdenbire kızardı. Mümtaz'la böyle kupkuru konuşma hakkı var mıydı? Ne yapsın ki Nuran'ı? Mazi'ye karşı müdafaa etmesi lazımdı. Sesini yumuşatarak ilave etti. Fatma'nın sevincini görsen. Babam geldi diye kıyamet koparıyor. Babam geldi, bir daha gitmeyecek, diyor. Şimdi artık kimseye hıncı kalmamıştı. Büyük bir yük altından kurtulmuş gibi nefes aldı. İçinin tam rahat edebilmesi için Mümtaz'ın bir şeyler söylemesini bekledi. Mümtaz güçlükte bir Allah hayırlı etsin dedi. Bu üç kelimeyi nasıl bulmuş, nasıl birbirine eklemişti? Heceleri kurumuş gırtlağına nasıl çıkarttı? Bunu kendisi de bilmiyordu. Fakat sesinin fazla boğuk olmamasına sevindi. Sonra İcral'in ''Daha bir şeyler söyle, bu yılandan kurtar beni'' der gibi baktığını görünce Fatma'nın babasını çok sevdiğini ilave etti. Sonra başka bir mevzuya geçti. Yavaş yavaş hızlanıyordu. Biraz daha gayret etse tabii olabilecekti. O söyledikçe İcral'in her zamanki tebessümü dudaklarına geldi. Gözlerinin içi gülüyordu. Böyle zamanlarında kaşları baygınlaşan gözleriyle adeta birleşir, alnının altında çok mahmur, cazibeli bir gölge yapardı. Şurası var ki İcral, genç kızlık denen mevsimi tabii yaşayanlardandı. Onun bir kedi kadar kanaatkar hayatı vardı. Etrafındakiler birbirine karşı iyi olsunlar yeterdi. Kendisine bundan elbette bir hisse düşerdi. Mümtaz deminden beri onun içinden neler geçtiğini biliyordu. Şimdi mesuttu. Hepsi mesuttular. Fahir o kadar yıkıcı şeylerden sonra karısı ile, Nuran çocuğu ile, İcral tatmin edilmiş aile duygusu ile, Maziz ona saadetinin yıkıldığını aşağı yukarı kendi ağzıyla haber verdiği için hepsi mesuttular. Artık ayrılabilirlerdi. Sizi vapura götürürdüm ama çok işim var. Haydi canım, biz senin için beşi beş geçeyi kaçırdık. Mümtaz onlara evde hasta olduğundan bahsetmek istemedi. Beyhude yere kendisini acındırmış olacaktı. Hakikaten işim var diye ayrıldı. Biraz ileride arkasına dönüp baktı. Sarı kostüm ve kırmızı emprime yine yan yanaydılar. Yine Muazzez'in etekleri İcra'nın elbisesini küçük çarpışlarla okşuyordu. Fakat artık kol kola değildiler ve adımları aynı düşüncenin ritmini dokumuyordu. İkinci bölüm. Nuran. Bu dünyanın en basit, adeta bir cebir muadelesini hatırlatacak kadar basit bir aşk hikayesidir. Mümtaz'la Nuran bir sene evvel, 1 Mayıs sabahı ada vapurunda tanışmışlardı. Bir haftadan beri oldukça kuvvetli bir çocuk hastalığı komşuları alt üst etmişti. Nuran, Fatma'yı daha ziyade evde tutamayacağını anlayınca adada teyzesine bırakmaya karar vermişti. Kocasından kışın başında ayrıldığından beri garip, kendi içine çekilmiş bir hayatı vardı. İstanbul'a bütün kış 3-4 defa o da şubu almak için inmişti. İki tarafın rızasıyla olmasına rağmen Fahir'e bu son dostluğu da göstermiş, teklifi üzerine beraberce geçimsizlik davası açmaya razı olmuştu. Mahkemenin uzun sürmesi onu yormuştu. Hadise zaten güzel değildi. İnandığı, sevdiği adam, çocuğunun babası, evlendiklerinden 7 sene sonra bir seyahatte tanıdığı Romanyalı bir kadın yüzünden 2 sene evini barkını bırakmış, şurada burada sürtmüş, sonra da bir gün artık beraber yaşayamayacaklarını, ayrılmaları lazım geldiğini söylemişti. Gerçekte bu, başından beri mesut olmayan bir evlenmeydi. İkisi de birbirini çok sevmişler, fakat vücutça hiç tanımamışlar. Fahir sinirli ve bezgin, Nuran sadece sabırlı, yan yana, birbirlerine kapalı, fakat gündelik işlerde açık, iki tesadüf mahkumu gibi yaşamışlardı. Fatma'nın dünyaya gelişi bu kapalı ve hemen hemen neşesiz hayatı başlangıcında biraz değiştirir gibi olmuştu. Fakat çocuğunu çok sevmesine rağmen ev, Fahir'i daima sıkmış, karısının sessiz, yumuşak ve kendi alemine gömülmüş hayatını daima yadırgamıştı. Fahir'e göre Nuran ruhen tembeldi. Hakikatte ise kadın 7 sene bu yarı uyku hayatından onun kendisini uyandırmasını beklemişti. Tehlikeli denilecek derecede zengin, her ihtimale gebe, her manasında velüt bir kadınlık hayatı, bakımsız bir tarla gibi sırf kendisini işleyecek erkeğin yokluğundan yarı hülya, yarı verimsizliğin bütün sebeplerini kendisine gören bir aşağılık duygusu içinde akıp gidiyordu. Fahir, sahip olma hissinin içinde her türlü arzu ve hevesi uyuttuğu insanlardandı. Onun için bu zengin madenin farkına varmadan onun yanı başında aslında kısır ancak insiyaklarını uyandıracak şiddetli sürprizleri bekleyerek yaşamıştı. Zaman zaman karısına dönüşleri de içten beslenmediği, kadına karşı daima satıhta kaldığı için Nuran'ın üstünden bir kayanın üstünden aşan bir dalga gibi onu da hiçbir akis uyandırmadan geçerdi. Böyle bir mizacı hayatın olduğu gibi nakledilmiş bir tecrübe uyandırabilirdi. İşte Emma, Köstence plajlarında tesadüf ettiği Fahir'in hayatına böyle bir tecrübeyle girmişti. Bu güzel erkekte bir başkasının derisiyle uyuşma imkanı eksikti. Fakat Emma'nın 15 senelik aşk kadını hayatı bu eksikliği ikisi için de telafi edebilmişti. Kıskançlık, bir yığın gürültü, vicdan azabı, telaş, hülasa türlü uygunsuzluklar içinde Fahir birdenbire kendisini olduğundan başka görmeye başlamıştı. Sanki bir yarıştaymış gibi metresinin arkasından nefesi tıkana tıkana 2 sene koşmuş, yetişip onu geçemediğini görünce bütün dizginlerini teslim etmişti. İşte Mümtaz, hayatını baştan aşağı değiştirecek olan kadını bu şartlar içinde böyle bir yalnızlıkla tanımıştı. Mümtaz alt salonda karanlığa gömülmektense biraz rahatsız olacağını bile bile yukarıda oturmayı tercih ederdi. Fakat hangi İstanbullu bindiği vapurda kimlerin bulunup bulunmadığını merak etmez. Hele yersiz kalmak tehlikesi yoksa. O da alt kameraya göz atmadan yukarıya çıkmaya razı olmamış, orada çoktan beri rastlamadığı bir dostunu karısıyla beraber görmüş, içinden sanki başka gün karşıma çıksan ne olurdu diye diye yanlarına oturmuş. Biraz sonra Nuran bir elinde birkaç pakette bir çanta, öbüründe 7 yaşlarında lepiska saçlı bir kız çocuğu içeriye girmişti. Karı koca bu yeni geleni tıpkı biraz evvel Mümtaz'ı karşıladıkları gibi sevinçle karşılamışlardı. Mümtaz genç kadının güzel ve biçimli büstünü, beyaz bir rüyayı andıran yüzünü daha evvelden beğenmişti. Konuşur konuşmaz bu İstanbul'udur diye düşünmüş. İnsan alıştığı yerden vazgeçemiyor ama bazen boğaz sıkıcı oluyor dediği zaman kim olduğunu anlamıştı. Mümtaz için kadın güzelliğinin 2 büyük şartı vardı. Biri İstanbul'lu olmak, öbürü de boğazda yetişmek. Üçüncü ve belki de en büyük şartının tıpkı tıpkısına Nuran'a benzemek. Türkçeyi onun gibi tegani edercesine konuşmak, karşısındakine onun gözlerinin ısrarıyla bakmak, kendisine hitap edildiği zaman kumral başını onun gibi sallayarak konuşana dönmek, elleriyle aynı jestleri yapmak, konuşurken bir müddet sonra kendi cesaretine şaşırarak öyle kızarma, hiçbir özentisiz, telaşsız, büyük ve geniş, suları dibi görünecek kadar berrak, bir nehir gibi hayatın ortasında hep kendi kendisi olarak sakin, besleyici akmak olduğunu o gün değilse bile o haftalar içinde öğrendi. Mümtaz kendisine tanıtıldığı zaman genç kadın gülerek ''Ben sizi tanıyorum'' dedi. ''Sabahleyin aynı vapurda geldik.'' Siz İclal'in arkadaşı Mümtaz Bey'siniz. İclal'in arkadaşı kelimelerini altları çizilmiş gibi söylemişti. Mümtaz tanındığına memnundu fakat İclal'in hüviyetine tuttuğu fenerden korkuyordu. Genç kız fena insan değildi. Aralarındaki dostluk ömür boyunca sürecek cinstendi. Fakat gevezeydi. Kim bilir edalı yârim neler söylemiştir. O halde ben de söyleyeyim dedi. Siz meşhur Nuran ablasınız. Çocuğu göstererek küçük hanım biraz da hiç uğramadığı, görmediği bizim sınıfta büyüdü. Her sabah umumi vaziyet raporunu dinledik. Çocuğa uzaktan gülümsedi. Fakat Fatma Mümtaz'ın iltifatına kulak asmadı. Hiçbir yabancı erkeğe yüz vermek niyetinde değildi. Her erkek onun saadeti için bir tehlikeydi. Yalnız annesi gülüyordu. Mümtaz Boğaz vapurunda ilk önce onun karşısında oturmak istediğini, sonra nedense bunu yapmadığı için kendisini Muazzez'in dişleri arasına attığını düşünüyor, tereddüdünü, utangaçlığını fark ettiyse diye üzülüyordu. Muazzez ile İclal'in ayrı ayrı yaratılışlarla birbirini tamamlayan çok lezzetli bir dostlukları vardı. Muazzez günün meşhur ülkeler ve üzümsüz hadiseler gazetesiydi. İstanbul'un her semtinde gidip göreceği bir akrabası, hiç olmazsa kardeş gibi sevdiği bir ahbabı bulunan büyük annesine benzerdi. Bu ihtiyar kadın sabahtan akşama kadar her uğradığı yerde, yolda veya bir evvelki ziyaretinde gördüğü, işittiği şeyleri tekrarlaya tekrarlaya gezer, akşamüstü bir hususi metotla hafızaya tamamıyla mal olmuş bir yığın havadisle dönerdi. Koca şehirde bilmediği şey pek azdı. Biraz kalbur üstünde olmak şartıyla bütün İstanbul'u tanır, sene, ay, hatta gün zikrederek insanların halinden bahsedebiliyordu. Zaten evcek böyleydiler. Hepimiz eve bir heybe havadisle geliriz derdi. Akşamüstü sofrada birbirimize onları anlatırız. Sabahleyin kahvaltı ederken fasulye ayıklar gibi lüzumlu ve lüzumsuzunu ayırırız. Dayısı 3 gün başkasına ait havadisler yüzünden kendisine ait çok mühim bir işi anlatmaya vakit bulamamış ve 3 gün sonra ''Çocuklar sözünüzü kestim. Kaç gündür söyleyeceğim vakit bulamadım. İkbal'den telgraf aldım. Bir kızımız olmuş.'' diye ancak haber vermişti. Bu yüzden kızcağıza Nisyan adını takmışlardı. İclal, Muazzez'e bakılınca çok az konuşurdu. O küçük dikkatlerin insanıydı. Muazzez'in getirdiği havadisleri o tasnif eder, altlarını çizer, adeta insanı tecrübeye mal ederdi. Her türlü hüküm, ışık, renk ondan gelirdi. Onun için Muazzez, 100 kişi içinde de olsa sözünü ona bakarak ''Bilmem sen ne dersin?'' diye bitirirdi. Her akşam onların fakülteden başları birbirine girmiş, kol kola çıkışlarını görmek Mümtaz'ın en büyük zevkiydi. Bu yüzden iki kıza Zeynep Hanım konağının iki acizesi adını vermişti. Rektör bunların bildiğini bilmez. Muazzez'i sorun, o bilmiyorsa bu iş olmamıştır. İclal unutmuşsa ehemmiyetsizdir, aldırmayın diye alay ederdi. İclal ve Muazzez'in aralarında birincisinin sadece tesadüfle öğrenmesi, İkincisinin ise büyük bir tecessüsle herhangi bir meselenin peşine düşmesi gibi bir fark vardı. Ta liseden beri tanıdığı arkadaşının bu huyunu bildiği için İclal o kadar sevdiği ve çok defa tesiri altında yaşadığı Muazzez'i kendi aile muhitine sokmaktan daima çekinmişti. İclal'in akrabası Muazzez için sık sık bahsedilen gayip dostlardır. Bu sabahtan Muazzez kendisine birçok şeyler anlatmıştı. Yeniköy'de çok eski bir Rum ailesine ait yalının yok pahasına satıldığını, yanı başındakinin kırmızıya boyandığını, damadın bunu görür görmez ben böyle zevksiz yerde oturamam diye çıkıp gittiğini, tabii ayrılmaya vesile arıyordu. Arnavutköy'ündeki meyhanelerden birinde 4 gece evvel 2 düşkün kadının birbirleriyle ettikleri kavgayı, Bebek'te balıkçı Çakır'ın yeni bir sandal aldığını, 3 nişan ve 2 düğün havalisiyle beraber söylemişti. Fakat İclal olmadığı için hiçbiri derine, beşeri dibe inmemişti. Çünkü İclal'in dikkatlerinde gerçekten tamamlayıcı bir şey vardı. Doktora tezini bitirdiniz mi? Dün akşam bitirdim dedi ve deminki çocukça utanmasını daha çocukça bir neşeyle tamamladı. Dün akşam son sayfanın altına kırmızı kalemle kocaman bir çizgi çizdim. Altına birinciden daha kalın bir çizgi. Bir tane daha en altına 4 Mayıs saat 23'ü 5 gece diye yazdım. Bir imza attım. Sonra kalktım. Balkona çıktım. İsveç usulü 3-4 derin nefes aldım. Şimdi de büyük adaya gidiyorum. Utanmasa yaşım 26. Emirgan'da tepede güzel bir evde oturuyorum. Kötü dans ederim. Balıkta sabırsızlık yüzünden şansım yoktur. Fakat iyi yerken kullanırım. Hiç olmazsa deniz kazalarından kurtulmakta birinciyim. Hatırınız için her gün 2 tabak semiz otu yiyebilir, hatta içtiğim cigaraları bir pakete indirebilirim diye tamamlayacaktı. Bu çılgınlık biraz da tezin bitmesinden geliyordu. artık hür olduğunu, istediği gibi gezip tozacağını, istediği şeyleri okuyacağını düşündükçe sevinci artıyordu. Mayıs'ın 4'ünde tezini bitirmek, yazı kazanmaktı. 4 seneden beridir ilk defa yaz denen harikulade kuş kendisinin oluyordu. 4 ay İstanbul onundu. Vaka imtihanlar vardı fakat ne çıkardı? Darla bir kaçamak yolu bulabilirdi. Genç kadın hep o sessiz gülüşüyle onu dinliyordu. Çok garip bir dikkati vardı. Adeta gözlerinde yaşıyordu. Nasıl gün dediğimiz şeyi güneşin hareketi idare ediyorsa onu da bu gözlerin parıltısı idare ediyordu. Mümtaz ona baktıkça İclal'e hak veriyordu. Gerçekten güzeldi. Bir yığın şahsi tarafı vardı. İclal bu kış hep sizden bahsetti. Boğaz'da tek başına bir evde oturuyor diye. Evet, garip bir tesadüf oldu. Birkaç yaz evvel İhsan ağabeyim çok güzel bir ev bulmuştu. Kış gelince onlar taşındılar. Ben kaldım. Canınız sıkılmadı mı? Pek sıkılmadı. Zaten sıkılıyordum. Sonra çocukluğumdan beri tanıdığım yer. İlk önce güç olmalı değil. Fakat bahar gelince ikisi birden ayrı ayrı yollardan bir ay evveline çıktılar. Erguvanların açılışlarını, her bahçenin üstünden dal dal uzanışlarını hatırladılar. Nuran, Mümtaz'ın bu güzellikleri kendisi gibi bir yığın acının arasından bakmadığını düşünmek istedi. Fakat onun birkaç hafta içinde hem de 11 yaşındayken İclal böyle söylemişti, anne ve babasını kaybettiğini biliyordu. Hayır, hayat her çağda insanı zehirleyebilirdi. Vapura gelirken peşleri sıra konuşan iki fakir çocuğun geçim sıkıntısından bahsedişini duymuştu. O yaşta konuşulacak şeyler miydi? Adamın parası yok. Olsa iş değişir, elinden gelse canını verecek. Baktım sonu çıkmıyor, ben okumak istemiyorum diye tutturdum. Zaten hocalar işin farkında değiller, bundan adam olmaz diye söylenip duruyorlardı. Girdik çırakla, haftada 150 kuruş bozdur bozdur harca. Neyse, kitap, vapur parasından kurtuldum. Öğle yemeklerim de oradan çıkıyor. Fakat yağ kokusuna tahammül edemiyorum. Midem hep ağzımda. Annemin gebelik haline benzedim. Başka bir iş yok muydu? Vardı ama hesabıma gelmezdi. Sanat olduğu için başta para vermiyorlar. Bakma, aşçı dükkanında bahşiş falan gene 10 lirayı buluyoruz. Babam iyi olsun, kunduracılığa gireceğim. Ama iyi olacak mı? Başını çevirip bakmıştı. 12-13 yaşlarında zayıf, üzüm gözlü bir delikanlıydı. Elinde taze kesilmiş bir çubuğa dayana dayana yürüyordu. Halinde üzüntü, alay, yaratılıştan gelme zarafet birbirine karışıyordu. Sabih Mümtaz'a sordu. Plakları buldun mu? Buldum ama biraz eski. Fakat asıl bilmediklerimiz, hiç tanımadığımız parçalar var. İhsan ki bu işe o kadar meraklıdır. O halde mevcudun %1'ini bilmiyoruz diyor. Biri çıksa da şunları tanıtsa, notaları neşredilse, diskleri yapılsa, hülasa şu piyasa musikisinden bir parça kurtulsak. Düşün bir kere. Dede gibi bir adamı yetiştirmişsin. Seyit Nuh, Ebu Bekir Ağa, Hafız Post gibi adamlar gelmiş, muazzam eserler vermişler. Benliğimizin bir tarafı yapılmış. Sen farkında değilsin. Ruh açlığı içindesin. Felaket şurada. Bugünkü nesil ortadan çekildi mi çoğu ezbere olan bu eserler kaybolacak. Mesela tek başına Münir Nurettin'in bildiklerini düşünün. Sabih Nuran'a döndü. Siz Mümtaz'ın eski müzikimize merak sardığını biliyor muydunuz? Nuran genç adama dostça baktı. Yüzünü çok lezzetli bir meyveye benzeten bir gülümseme içinde. Hayır dedi. İclal burasını saklamış olacak. Adile Hanım'ın sesi unutulmuş olmanın korkuları içinde silkindi. Uyuduğu dolaptan çıkmış bir kedi gibi sırtını kabarttı. Ben bu cinsten insanlara kızıyorum doğrusu. Sanki öbürkünü anlarlarmış gibi. Adile Hanım İclal'i tanımazdı. Musiki bahislerinde ise hiçbir davası yoktu. Alaturka'ya alışmış sularda gezer gibi bir de bazen yarattığı curcunu havası için severdi. Ona göre musiki ve her şey şu zaman dediğimiz boşluğu doldurmak içindi. Bir geçit alayı, bir boks maçı hikayesi, şöyle rahatça yapılan dört başı mamur bir dedikodu, ona en güzel sanat eserinin verebileceği sıcaklığı verebilirdi. O vapurunu kapıcının karısının ikinci kattakiler için anlattığı şeyler yüzünden kaçırmıştı. Varka, Huriye kadın, onun için yeni şeyler söylememişti. Adile Hanım ondan yalnız öteden beri yaptığı tahminlerin doğruluğunu öğrenmişti. Evet, adam gizlice bir çare olmuş, karısının hiç haberi olmadan çocuksuzluk iddiasıyla mahkemeden ikinci bir evlenme kararı almıştı. Böylece 3 sene evvel Kadıköy vapurunda tanıdığı ve kendisinden bir de çocuğu olduğu Esmer kız şimdi ikinci karısıydı. İşin garibi eski karısının da tam bu sırada gebe kalacağı tutmuştu. Şimdi bir çare adamcağız iki çocuğun birden babası olmuştu. Allah verince böyle verir. Adile Hanım'ın bu işteki derin görüşüne hiçbir şey denemez. Hadise patlak vermeden 6 ay evvel bu şüphelenmiş, sonra Kadıköy tarafındaki dostlarını iyiden iyiye istinkak etmişti. İşin garibi adamın ilk karısının kısırlığına hakikaten inanmış olmasıydı. Bu yanlış çıkınca Adile Hanım yalnız bu işlerde doktorluğa inandırdığı iki çocuğun ikisinin de babası olmaması ihtimali kalıyordu. Adile Hanım deminden beri çetrefil bir ehli hibre raporunun tekrar tekrar üzerinde duran bir hakime benziyordu. Hiç kadın kabahatli olmasa bu rezalete tahammül eder miydi? Adile Hanım kendisinde eski zürriyet tanrılarının kudretini vehmeden ve bu yüzden tıpkı bir asur bağısı gururuyla gezinen semt kadınlarının, işçi kızlarının karınlarına hep bu vehimdeki imkanların sonsuzluğu içinde ve hem hal doldurulması lazım gelen bir kap gibi bakan komşusunu şimdi boşanmış bir balon gibi biçare, başı düşük, bütün emniyeti yırtılmış tasavvur ediyor, gülmeden yüzüne bakabilecek miyim diye düşünüyordu. Bu kadara da biraz fedakarlıktı ya, hafif bir tebessüm, hayırlı olsun gibi bir bakış hiç de fena olmazdı. Bu zulüm değildi, sadece bir öç almaydı. İşte bu düşünceleri birdenbire Nurhan'la Mümtaz'ın birbirlerine bakış tarzları, Nurhan'ın mesut gülüşü, Mümtaz'ın hayranlığını bozmuştu. Bu iki ahmak birbirlerini tanıyarak buraya gelmişlerdi. Birbirlerini seveceklerdi. Yoksa el alemin filan şeyi bilip bilmemesi onun nesine gerekti. Biliyoruz dedikleri şeyin ne kadar cahil olduklarını şu ikinci kattaki musibetten tutun da sabahın üst üste kaybettiği paraların acısı ona iyice öğretmişti. Nurhan'ın tebessümü Adile Hanım'a döndü. Fakat artık eski parıltısı yoktu. Sadece dediğinin doğruluğuna inandırmak istiyordu. İcrail başka, dedi. O 14 sene piyanoya çalıştı. Konservatuara devam etti. Gerçekten anlar ve sever. Nurhan akrabası için mübalağa etmiyordu. Genç kız daha şimdiden bir musiki şinas sayılabilirdi. Fakültedeki tahsiline kadar öğrendiği her şeyi unutmuş, yalnız musiki duruyordu. Adeta nameden bir dünyası vardı. Doğrusunu isterseniz ben ikisinden de anlamam. Hiç çalışmadım fakat seviyorum. Her dinlediğim şey uzviyetime yapışıyor gibi beni sarıyor. Tercihlerim, sade oyun bulduklarım, beğenmediklerim var. Bilmeden sevilir mi? Bir şey söyleyin der gibi genç kadına baktı. Çok şey bulabildiniz mi? Daha ziyade bedestende ve eski. Fakat buluyorum. Daha 3 gün evvel 2 tane Hafız Osman aldım. Fakat ben ağızlaştıkça niçin gülüyor? Ben çocuk değilim ki. Ama gülüşün o kadar güzel ki kızcağızım yerle hoşlanıyorum. Ve Nurhan'ın sessiz gülüşünün kendisini uzaktan gösterdiği altın meyveye doğru içinden bir şey kayıyordu. Garip bir gülüştü bu. Mümtaz farkında olmadan ona cevap veriyor. Kendi içinde bu gülüşün bir ağaç gibi büyüdüğünü, çiçek açtığını duyuyordu. Bundan sonra ister istemez elindeki plakları, o ferah fezaları, acemi şaranları, nüfütleri, tesadüf ettiği her şeyi yaldıza, bahar kokusuna boğan, onlara kendi uyanışındaki sıcaklığı geçiren bu gülüşün arasından ve onunla dinleyecekti. Bu düşünceler arasında başını kaldırdı. Genç kadınla göz göze geldiler. Sakin, yumuşak, çok derinlerden gelen, hiçbir şeyi kendisinden esirgemeyen bir bakışla ona bakıyordu. Bu çok sevdiği şairin dediği gibi insana aydınlıktan ve arzudan biçilmiş libaslar giydiren bir bakıştı. Altın bir tepside veya kadife bir yastıkta bir galibe uzatılan o eski kale anahtarları gibi genç kadın bütün hüviyetini bu bakış ve tebessümle kendisine uzatıyor, hediye ediyordu. Adile Hanım susmuştu. O bir cinsten tebessümlerin, dönüp dolaşıp göz göze gelmelerin manasını çok iyi bilirdi. Onun için artık ikinci katın ikili karılı ve kendisinin olmayan iki çocuklu beyni düşünmüyordu. O iş kendisi için manasını birden kaybetti. Selam bile vermem. Elim budalasına ne diye selam verecekmişim? Nihayet mahallenin hizmetçileriyle düşüp kalkan bir herif işte. Her kepazeliğe layıktır. O da yandaki apartmanın altındaki kolacının eşiydi. Ne diye düşünecekti? Bu kararla Adile Hanım kendi içinde Sabit Bey'in dosyasını kapattı. Hakikatte Mümtaz'la Nura'nın münasebetsizlikleri onu sıkmıştı. Mümtaz senelerdir evinin devamlı dostlarındandı. Vaka henüz onu salondaki divanda yatmaya razı edememişti ama gene evdendi. Onun için kendisini daha iyi bir istikbal isterdi. Budul kadınla. Ama Adile Hanım'ın talihi böyleydi. İnsanları sevdiği için onlardan ihanet görecekti. Bütün ömrü böyle geçmişti. Kendi akrabaları bile onun etrafından birisini almaktan hoşlanırlardı. Şimdi sıra Mümtaz'a gelmişti. Ne yaparlarsa yapsınlar. Dergiyi omuzlarını silkmek istedi. Fakat muvaffak olamadı. Biz düşüncelerimizi çok defa omuzlarımızda taşırız. Onun için onların kımıldatmamız bu düşüncenin ağırlığı nispetinde güç olur. Şimdi Adile'nin omuzları böyleydi. Mümtaz akıbetinin bütün ağırlığı ile bu omuzlarda yaşıyordu. Ama kendi deliliği Mümtaz'dan ona ne? Zaten kimin işine karışmıştı? Yüzü tarihten gördüğü bu son ihanetle küskünleşmiş, kendi kendine ahmak herif diyordu. Zaten hangisi ahmak değildi ki? Bütün erkekler ahmaktı. Biraz iltifat, uzaktan şöyle bir gülümseme, gizli manalı bir çift takırdı. Sonra o kuluçka tavuk edasıyla bir bakış. Artık vur boyunduruğu. Adile Hanım öyle herkesin hayatına karışanlardan değildir. Zaten hiç kimsenin üstünde iddiası yoktu. Yalnızlıktan korkardı. Yalnız kalmaktan korktuğu için tanıdığı insanların kendisine muhtaç olmaları onu çıldırtabilirdi. Halbuki işte Mümtaz'la Nuran kendisine muhtaç olmadan birbirleriyle anlaşıyorlardı. Bu affedilmeyecek bir şeydi. Çoktan beri hayatta kendisini rol olarak iki cins arasında bir nevi katalizörlüğü kabul etmişti. Evinin hayatını, gününü bu iyi niyet idare ederdi. Gelsinler, birbirlerini görsünler, hatta sevişsinler fakat daima onun yıldızı altında, daima kendisine muhtaç olarak. Bu tanışmadan sonra bir akşam kendi evinde Mümtaz'la Nuran'dan bahsetmek, küçük çizgilerle onun tecessüsünü uyandırmak, adeta iğnelemek, ertesi gün bir ikinci ziyaretinde Nuran'a aynı şeyi yapmak, ikisinin de zihinlerini karıştırmak, sonra bir akşam onları yemeğe davet etmek, ikisini de böylece evinin sofrasının tek başına dolduramadığı gece saatlerinin bir nevi demirbaşı yapmak. O işlerin böyle başlamasını, böyle gelişmesini isterdi. Büyük, müstakil bir hayat kuracak kadar derin alakalardan pek hoşlanmazdı. O zaman ister istemez unutulurdu. Onun için sonuna doğru tedbirlerini alırdı. Fakat başlayan bir dostluğu onun aşka doğru yürüyüşünü adım adım seyretmeye, iki tarafın biricik mahremi esrarı sıfatıyla bütün küçük sırları dinlemeye, anlaşmazlıkları halletmeye bayılırdı. İş büyüyüp de alaka ciddileşti mi, iki tarafı birbirinden uzaklaştırmak için elinden gelen gayreti sarf ederdi. Ve bu gayret şöyle 10-12 yıllık bir tecrübeye dayandığı için çok defa muvaffak da olurdu.